أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين. در دوره های بعد از ارسطو در اسکندریه گروه دیگری پدید آمدند که شکاک یا سپتیسیست خوانده شدند و معروفترین آنها شخصی است به نام پیرون. شکاکان واقعیت را از اصل منکر شدند نشدند، ولی مطابقت ادراکات بشر را با واقعیت انکار کردند. بحثمز علمین و یا باشقه به تابیرله وجود ذهنینین değerindeydi. Ne kadar vücud-u zihni dedik ki eşyanın zihindeki varlığıdır. İnsan zihnindeki varlığı da vücud-u zihni veya başka bir tabirle ilim denebilir. Ve bu vücud-u zihni dedik ki eşyayı olduğu gibi gösterir. Yani vücud-u hariciyi gösteren bir vücuttur. Onun aynasıdır. Ancak arz edeyim ki bu, biz diyoruz ki mesela vücud-u zihni bizim elmimizdir vücud-u hariciye aynı zamanda. Yani vücud-u hariciyi bize tanıtır. Onun bilgisini bize vermektedir. Bu özelliği var. Bunun karşısında dedik ki ilk olarak sofistler ortaya çıktılar. Dediler ki sen vücudu harici diye bir şey yok ki. Ta vücudu zihni veya elm onu göstermiş olsun. Vücudu harici yoktur. Her şey sadece insanın kendi tasavvuru ve fikri ve zihninden ibarettir. İnsan zihninde sanıyor ki vücud-ı harici var, kendisi dışında bir takım varlıklar var. Hayır. Fakat var olan insandır ve insanın zihnidir. Dolayısıyla vücud-ı harici yoktur ve var olan sadece vücud-ı zihnidir. Bu yüzden de vücud-ı zihni harici göstermektedir filan gibi bir bahse artık gerek kalmıyor. Çünkü biz eğer desek ki vücud-ı zihni harici gösterir diye biz böyle diyoruz mesela, bu zaman soru sorulur ki bu ne kadar gösterir, ne ölçüde gösterir, ne kadar değeri var, bu vücud-ı zihniye ne kadar güvenebiliriz, bu vücud-ı hariciyi ne ölçüde bize yansıtıyor, bu gibi soruları mesela soruyorlar ve İslam filozofları da buna cevap olarak diyorlardı ki vücud-ı zihni vücud-ı haricinin aynısıdır. Yani %100 mutabakatı var. Yani tamamıyla güvenebileceğimiz bir şeydir. Ama bununla birlikte bir takım hataları da var. İster his mertebesinde olsun, his aşamasında olsun, ister akıl aşamasında olsun, bu bazı cüz'i hatalarını da önlemek için bizim bir takım tedbir ve kurallarımız var. Bu hataları biliyoruz. Bu hataları önleyici tedbir aldığımızda vücud-ı zihni, vücud-ı hariciyi aynen göstermektedir. Yani vücud-ı zihni elimdir yani bu durumda. Çünkü eğer desek ki vücud-ı zihni, vücud-ı hariciyi göstermir, o zaman ona elim diyemeyiz. Yani o zaman bizim bilgi diye bir şeyimiz, hiçbir şeyimizin değeri kalmaz. Arz edeyim ki bu buraya kadar bunu arz ettik ki yani İslam filozoflarının veya da gerçekçi filozoflar ister İslam öncesi olsun mesela Sokrat gibi, Aflatun gibi, Arastu gibi bu gibi filozofların karşısında bir de sofistler vardı ki gerçeği yani vücud-ı hariciyi inkar ediyorlardı. Dolayısıyla vücud-ı zihninin vakıyeti gösterme boyutunda inkar ediyorlardı. Bunu arz edeyim ki cevabını İslam filozofları mesela çok güzel vermişlerdi, vermektedirler. Burada bunun cevabına işaret etmemiş şimdilik. Bu sofistlerin fakat tarifini yapmış ama bunların yanılgıları nedir, nerede yanılıyorlar, bunlara nasıl cevap vereceğiz, nasıl bütün zihninin gerçeği yansıttığını ispat edebiliriz gibi soruların cevabını burada vermiyor. Bunu bırakıyor ileriki safhaya. İkinci bir gruptan burada bahsediyor. Bir sofistler vardı. Diyor ki sofistlere ilaveten bir de Aristo'dan sonra İskenderiye döneminde yani bu felsefenin İskenderiye medresesinde daha sonra Aristo'dan sonra mesela bu İskender-i Mekduni'nin gelip fethedip mesela Mısır'ı aldıktan sonra Mısır'da İskender denilen o bölgede İskender şehrinde bir merkez oluşturduğunda orada bilim merkezi oluşturduğunda bu İskenderiye medresesinde yeni bir akım ortaya çıktı. O da şüpheciler akımı. Şüpheciler akımıyla sofistler akımının farkı şuradadır ki sofistler yani vücudu hariciyi büsbütün inkar ediyorlar. Diyorlar ki vücudu harici diye bir şey yok. Var olan sırf insanın kendisi ve zihnidir. Ama şüpheciler böyle demiyorlar. Demiyorlar ki biz vücudu hariciye inanmıyoruz. Vücudu harici diye bir şey yoktu demiyorlar. Diyorlar elbette vücudu harici var. Ve vücudu zihni de var. Ama bunların dediği söz şudur ki vücudu zihninin vücudu hariciyi yansıtma boyutunda şüphemiz var diyorlar. Hani biz hani dedik ya vücudu bir şeyin aynı vücudu haricisinin benzeri yani aynısı zihinde oluşuyor. Dolayısıyla zihnimizdeki vücut o hariçtekinin tam kendisidir. Ona mutabıktır, bilgidir, onun bilgisidir. Bunlar da bu boyutta itiraz ediyorlar. Diyorlar ki siz ki diyorsunuz ki vücudu zihni, vücudu hariciye tam olarak gösterir, mutabıktır onunla. Bizim bunda şüphemiz var. Vücudu zihni, şekkekler, şüpheciler. Şüphe, bizim bunda şüphemiz var. Niye şüphemiz var? Çünkü diyor ki vücudu zihninin oluşma sürecinde bir takım diş etkenler bizi etkiliyor. Ve iç etkenler. Hem diş ve iç etkeni. Mesela biz diyoruz ki biz hissimizle, bu beş tane hissimizle veya beş tane batini hissimizle, fark etmez bu harici batini hislerle biz var olan vakiyetin, gerçeğin kendisinden fotoğraf alıyoruz. Aynısını alıyoruz. Bunlar diyorlar ki bizim işte burada şöyle diyoruz. Biz zihnimizde oluşan bu tasavvur, bu suret öyle sizin sandığınız gibi %100 o hariçtekinden mutabık olarak anlam bir suret olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü diyor ki zihin bu sureti alırken dıştaki yani kendisinin dışındaki şartların etkisi altında kalıyor. Bu bir. İki, insanın iç durumu, iç hallerinin etkisi altında kalıyor. Bazen insanın iç duyguları mesela hüzünlü hali var, sevinçli hali var. Arz edeyim ki sıhhatli hali var, hastalıklı hali var. Bu iç boyut. Ve keza dıştaki şartlar. Mesela ben istiyorum bir şeyden, dıştaki bir varlıktan fotoğraf alayım. Dışta bazen mesela neyim şartlar mesela değişiyor. Mesela havanın saf olması var, havanın bulanık olması var, sıcak olması var, soğuk olması şartların yani envai şartlar değişir. Şartlar değiştikçe benim bir şeyden aldığım fotoğraf değişir. Hem içimdeki şartlar değiştikçe, dıştaki şartlar değiştikçe bu fotoğraflama, zihin ki fotoğraflıyor, fotoğraf anlam fotoğraf farklılık kazanıyor. ve hatta kişiden kişiye fark ediyor. Şartlar mesela diyelim ki dış şartlar ve iç şartlar kişiden kişiye farklı etki bırakıyor. Bazı şartlar bakıyorsun ki bir kişiyi çok etkiliyor, bazısını az etkiliyor. Dolayısıyla aynı şeyi, mesela iki insandır, önünde olan aynı şeydir. İkimiz de bunu algılıyoruz, hissetmeye çalışıyoruz. Mesela birisine göre hava soğuk geliyor, diyor hava çok soğuk, birisi diyor ki hava normaldir. Şimdi dışarı soğuk mu sıcak mı, benim için his algılıyorum. Bu, birisi diyor üşüyorum, titriyorum mesela. Birisi de diyor ki yok, hava soğuk değil, normaldir. Peki, ondaki havanın şimdi dışarıda soğuk mu yoksa normal mi hava? İki anda zıt bir şey olamaz. Yani hava hem sıcak hem soğuk olamaz. Ya sıcaktır, yani normal havadır ya da ki soğuk havadır. Peki nasıl olur ki bir kişi diyor ki bu hava sıcaktır, normaldir, diyor ki soğuktur. Bakıyoruz ki bu hislerin farklılaşması bu kişilerin altında bulunduğu şartlardan kaynaklanıyor. Yani birisi mesela örneğin hastadır, ona en ufak bir normal hava bile soğuk geliyor. Birisi yok, mesela çok da gençtir, dinamiktir, vücut yapısındaki mesela harareti mesela çok kanı sıcak bir insandır. Bu insan için de hava hiç hissetmiyor soğukluğu. Buna göre şimdi görüyoruz ki bu fotoğraflama, yani dışarıdakini alıp zihine yansıtma boyutu insandan insana, şarttan şarta fark ediyor. Fark ettiğine göre bizim de bilgimiz bu kanallardan geliyor, bu hislerden geliyor. Ya bu hislerden, mesela batini hislerden geliyor. Veya bu batini hislerden aldığımızda analizden kaynaklanıyor. Bunlar fark ediyor, bakıyoruz. Fark ettiğine göre biz sizin dediği gibi artık bu vücudu zihniye güvenemiyoruz. Yani şüphe düşüyoruz ki acaba doğrudan dışarı şu an soğuk mu sıcak mı? Dolayısıyla siz ki diyorsunuz ki vücudu zihni, dışarıyı, vücudatı hariciyeni ilmidir, bize onları olduğu gibi gösterir, bilgidir ve biz buna güveniyoruz. Hayır. Bizim şüphemiz var vücudu zihninin bu gösterme boyutunda. Biz şüpheliyiz. Güvenemiyoruz vücudu zihniye. Bize göre vücudu zihninin bir değeri yok. Bize göre bilgi diye bir kavram yok. Bilgi yoktur. Hep şüphedir. İnsanlar hep şüphe içerisinde bir ara. Herkes kendisine göre bir yol izliyor yani. Herkes kendi algıladığı şeylerin etkisi altındadır. Ama biz burada bir gerçek nedir, doğru nedir? Böyle bir şey ortaya koyduk. Doğru diye bir kavram yok. Şu gerçek diye bir kavram yok. Bilgi diye bir şey yok. Bu da ikinci bir ekoldur. Bunun da yani bu ekolun da sonucu yine sofistler gibi. Sofistler mesela bilginin değerini inkar ediyorlardı. Diyorlardı çünkü dışarıda varlık yok ki da bilginin değer olsun. Bunlar da diyorlar dışarıda varlık var ama bilginin gösterme boyutunda bizim şüphemiz var. Neticede her iki grup da bilginin birleştikleri nokta. Her iki grup da bilginin değerinde şüphe düşüyorlar. Birisi diyorsa bilginin göstermesi yoktur, da değer olsun. Birisi de diyor ki bilginin göstermesi var ama bilgi tam olarak gösteremiyor, bizi şüphede bırakıyor. Veleza bilginin değeri yok, bilgi diye bir şey yok. Bu iki grup birleşiyorlar bu hususta. Dolayısıyla her iki grubunda sonuçta bize bilgide tereddüde düşürmek, bizden bilgiyi ve ilmi ve yakini almak, yani yakin diye, bilgi diye, mesela gerçeklik diye, doğruluk diye, böyle bir şeyler artık diyordu ki yoktur. Bu boyuta götürüyor. Böyleyse bu düşünceye, yani buraya gitmek de bütün her şeyi inkar etmeye gidiyor. Yani daha hiçbir şey kalmıyor. Bu gerçekçi filozoflar düşünürler. Mesela diyorlardı ki bizim dışımızda gerçekler var. Bu gerçeklerden birisi de mesela Allah Teala'dır. Bunlardan birisi kıyamettir. Bunlardan birisi dindir. Bunlardan birisi doğru. Mesela artık her türlü. Mesela insani değerlerdir. Bunlar hepsini mesela diyelim temelinde bilginin değeri yapmadan yani biz bunları neyle biliyoruz? Allah'ın varlığını, Allah'ın sıfatlarını, değerleri, doğruları, gerçekleri bunları neyle biliyoruz? Mesela diyelim ki toplumsal olsun ya da varlık alemine ait olsun bunların hepsinin yegane bizim elimizdeki mizanı ilimdir. İnsandan ilmi alsan daha hiçbir şeyi kalmıyor. Bunların her iki grup da birisi gerçeği tümüyle inkar etmekle, diğeri ise gerçeği bilginin gösterme boyutunda şüphe etmekle bilgiyi alıyorlar. Bilgiyi aldığında o zaman insan kalır yani bir mesela diyelim ki kendi başına ama. O zaman herkes kendi buyruğudur. Yani bir doğru yoktur, bir gerçek yoktur. Herkes ne düşünürse odur. Hem sufistler de onu diyorlar, şekkekler de onu diyorlar. Diyorlar ki kardeşim, mesela diyelim ki gerçek diye bir şey yoktu. Her mesela sen ki diyorsun hava sıcaktı, doğru olsa hangi göre hava sıcaktı, sana göre doğru havanın sıcak oluşu. Sana göre hava soğuktu, tamam sana göre gerçek havanın soğukluğudur. Ama bir tane gerçek var, sen doğru isabet ettin kardeşim, sen yanılma, burada şimdi hava sıcaktır diye. Soğuk değil. Yok be diyemez kardeşim. Kişiye göre değişir. O zaman bir doğru yoktur. Bir doğru yok ki o doğruyu bulalım. Yok, doğru herkesin kendi kafasıdır. Bu şekilde dolayısıyla...
Diyebiliriz her iki grupta bilgilerini ilme dahil var.
İlmi yani inkar ediyorlar her iki grupta. Her iki
grupta. İlmi inkar etmiyor. İlmi nasıl inkar ediyor? Her iki grupta yani mesela varlıklar şeye ilme dahil var. Yani ilim olmazsa, ilme alsan elden hiçbir şey kalmaz dersen.
Biz diyoruz ilmi al, bizi diyoruz bizim ilmimiz var. Biz tamam. Diyoruz ki bir gerçek var bir de ilim var.
Evet.
Ve biz bu gerçeğe temasımızı ilimle sağlıyoruz. Hı. Dikkat ediyoruz. Biz böyle diyoruz. Diyoruz ki bir gerçek var. Değil bizim mi? Bir de bizim ilmimiz var. Biz gerçekle temas nasıl kuruyoruz? İlimle kuruyoruz. İlim vasıtadır. Bizim de gerçek arasındaki temas vasıtasıdır. Hı. Biz gerçeğe ilimle ulaşıyoruz. Bu bizim dediğimiz. Birisi diyor ki gerçek yok ki ta sen ilimle ulaşasın. Gerçek senin kendi düşüncendir. Gerçek yoktur diyorum sofistler. Birisi diyor ki gerçek yoktur. Mesela biz diyoruz ki Allah gerçektir. Mesela inna Allah hakkun. İnna Allah haktır. Peki Allah'ın hak, Allah'a nasıl ulaşabilirsin? Nasıl anlarsın hakkı olduğunu ilimle anlıyoruz. İlmimiz bizi Allah'ın hakkı olduğunu ispat ediyor. O diyor ki kardeşim diyor, Allah haktır, yer haktır, gök haktır, bilmem ki böyle bir şey, hak diye bir şey yok ki. Ta sen bu hakka ilimle ulaşırsın. Yok, hak yoktur. Peki nedir? Senin kendi kafandır. Sen neye hak desen, o hak. O hak, senin kendi zihnindir. Zihin, hak fakat senin zihnindir. Ona göre o zaman mesela diyelim ki bize göre hak bir olar. Yani Allah haksa o zaman Allah'ın o inkar etmek nedir? Batıldır. Ama bunlara, bu ki diyor ki, benim dışımda bir hak yoktur. Buna göre o zaman diyelim ki, ona göre hem Allah haktır demek, ama o kişiye göre haktır. O da inkar ediyor, Allah yoktur da diyor, o da haktır diyor.
Ha, batıl da haktır.
Batıl. Yani onlara göre batıl diye, hak batıl diye bir şey kalmıyor. Sadece hak insanın kendi iç dünyası oluyor. Hak insanın kendi düşüncesidir. Bu kadar. Neyi düşünürsen o haktır. Çünkü düşünce dışında bir şey yok diyor. Bu böyle. O tekste diyor ki evet ben farkındayım bir tane hak var benim dışımda. Mesela mümkün de Allah da olsun, mümkün de yer olsun, gök olsun, varlıklar olsun. Bunlar hak. O, tamam var ben bir şeyin hak olduğunu bilirim var ama. Ama o şeyin hak, neyin hak olduğunu ayıracak kadar bilgim yoktur. Bilgimde tereddüdüm var. Yani bilirim bir şey hakta ama bir bilgim benim o hakka ulaştıracağını şüphem var. Dolayısıyla ben o hakka ulaşamıyorum bir türlü. Çünkü bilgi diyor ki bulanıktır. O tekisini bu ikinci grup diyor nedir? Bilgi nedir? Kendisi bulanık bir varlıktır. Yani sen böyle algılıyorsun, ben de böyle algılıyorum. O zaman dışarıdaki hak nedir? Onu bilemeyiz. Fakat kalarak neyle baş başa? Kendi algılarımızla, algılımımızla. Ben böyle algılıyorum, sen de öteki şekilde algılıyorsun. Sen sıhhatlısın, sana göre hava normaldir. Ben Soğuk algınlığım var, bana göre tirim tirim titriyorum, hava çok soğuktur. E o zaman nedir peki? Ama bilerek ki dışarıda ya gerek soğuk olaya ya sıcak, ikisinden birisidir. Ama hangisidir? Diyor ki, bilemiyoruz. Ona göre, madem ki bilemiyoruzsak, sana göre havanın normali haktır, bana göre de soğukluk haktır. Yani dolayısıyla yine haklılığın ölçüsü döndüğüne insanın kendisi aynı soksiler gibi.
Hocam Müslümanlar arasında bu görüşlere sahip olan kişiler var mı?
Müslümanlar arasında az edeyim ki çok nadir bazı, yani bu sonuca varacak, şüphecilik sonucuna varacak, yani bir takım sözler var. Yani örneğin Allah'ın varlığına inanmakta, Allah'ın sıfatlarına inanmakta şüphecilerin yani şeyine gidecek görüşler var. Mesela tatilciler görüş, mesela grubu muaddele, muaddele grubu falan gibi. Bunlar da yani inkarcılar değil de şekkaklara yaklaşan görüş.
Sofist değil.
Sofistler yoktur. Sofist İslami aleminde yoktur. Sofistçiler yoktur ama şekkakcilere yakın giden kelamı akımlar var.
Bunlar Yunanlılar mı?
Bunlar Yunanlılar ve Avrupalılardır. Yani bu sofistler ya Yunan'da olmuşlar, dinastik olsa Yunan'da olmuşlar, şekkaklar da yine Yunan'da başlayıp şimdi Avrupa'da, Avrupa'da da bu çok yaygındır. Yani Avrupa'da da bu şekkakçı düşünce, felsefe onları etkilemiştir. Evet. Hala isterseniz burayı bir tatbik edelim. Der dövrehaye ba'dez Aristo, Aristo'dan sonraki dönemlerde der İskenderiye, İskenderiye şehrindeki oradaki medresede grubu diğeri pedidameden başka bir grup ortaya çıktı ki şekkak, bunlara şekkak Arapçada denilir ya septisist, bu da Yunan dilince mesela ya da Batı dilinde septisist denilir. Burada aşağıda da mesela şey İngilizcesi yazılmıştı. Ve maruf terin onha şahsiyas benamı Pirun. Pirun denilen bir kimse onların en önemli filozofudur. Şekkakan vakiyet raz asıl munkir neşuden. Bunlar gerçeği temelden inkar etmediler sofistler gibi. Veli mutabigati idrakati beşerle babakket inkar kendiler. Ama beşerin idraklarının yani bilgisinin yani vücudu zihnisinin gerçeğe uygunluğunu inkar ettiler. Dediler, bir gerçek var ama onu biz anlayamayız. Anlayamıyoruz. Çünkü bizim idrakimiz ona mutabık olmuyor. Peki nasıl? Mesela bu görüşler nasıl açıkladılar? Şöyle dediler. Onan goften insan der idraki eşya tehdi tesiri halatı deruni ve şeraiti hası biruni. İnsan eşyayı yani varlıkları yani gerçeği yani vakiyeti idrak etmekte iç deruni, iç durumlarının etkisi ve dış şartların biruni, dış şartlar, dış şeyde has, dışın özel şartlarının etkisi etkisi altında her çizra yek cur mibinet, her şeyi bir şekilde görüyor. Yani içindeki durumu onu etkiliyor. Dış şartları onu etkiliyor. Her şeyi bir şekilde görüyor. Herkes farklı farklı görüyor. Gahi du nefer yek çizra der du haleti muhtelif ya ez du zaviye muhtelif min gelen. Bazen iki kişidirler. Aynı şeye bakıyorlar. Ama çünkü bunların der du haleti muhtelif ki muhtelif haldedirler. Birisi sağlamdır, birisi hastadır diye. Ya ez du zaviye ya iki açıdan bakıyor. Birisi bir açıdan değerlendiriyor. Diğer açıdan bakıyor mesela. Muhtelif min gelen o şeyi, bir şeyi farklı görüyorlar. Ve her kudam ura bi guneyi min gelen ve onları her birisi ayrı bir şekilde görüyor. Ayrı şekilde hissediyor mesela. Yani demin arz ettiğim gibi havayı birisi diyor soğuktu, birisi diyor diyor hava normal.
Bu tatmada nasıl olur? Mesela birisi hoşuna geldikler, birisinin eşki hoşuna geldi, birisi eşkiden nefret edildi.
Ya mesela diyelim ki gene ağız mesela birisi, ben bunu ettim. Mesela diyelim şimdi bir yemek var ya tatlı mı mesela acı mı? Birisi yemeği tadır değil acıdır. Çünkü ağzında dilinde acılık var. Dili mesela diyelim ki...
Değil, onu fark ettiğini demiyorum. Diyelim mesela hoşuna gelmesi, Yemeğin birisi mesela acı sever, birisi de acı sever. Mesela birisi tatlıyı daha çok sever.
Bu da gene etkiliyordu. Yani
o da aynı hissedilir.
Hissi de o da yani. O da gene azıdan çünkü iç duygular da etkiliyor yani. Mesela diyelim ki onu şeyi algılamakta. Birisi mesela diyelim ki çünkü vücudu mesela alışıktı acıya, hiç acıyı fark edemiyor. Birisi mesela diyelim ki çok acıya karşı mesela hassastı, en ufak bir acıyla aa diyor zehir gibidir. Yani o tekstine göre normal bir zehirdir. Misal. Ne demek ki acı diyelim ki bir ama o şey ya acı değil ya acı değil yani mesela bu şey diyor. Ve yek çiz der çeşmi yekiz zişt ders ve der çeşmi diger ziba. Bir şey birisine göre güzel, çirkindir birisine göre güzeldir. Der çeşmi yeki koçik es ve der çeşmi digeri bozor. Birisi bir şeyi büyük, küçük görüyor, birisi büyük görüyor. Der çeşmi yeki yeki es ve der çeşmi digeri duta. Mesela bir şeyi birisi bir görüyor ama bazen o ki gören gözler basan diyen bazı gözler var ki her şeyi iki görüyor mesela.
Bir şey mi olur?
Tabii tabii var yani. O hastalık göz hastalığı olur. Her şeyi iki tane görüyor.
Şaşma acaba.
Şaşlığın bir şey bir türüdür. Yek hava der lamseyi yeki germez ve der lamseyi digeri ser. Bir hava birisine göre birisinin lamsesinde ya dokunma hissinde sıcaktır birisine göre soğuktur. Yek tem, beray yeki şirin es ve beray digeri telh. Bir tattır. Birisine göre tatlıdır, birisine göre acıdır. Sofistayyan. Diyor ki sonuç itibariyle sofistler yani gerçeği inkar edenler. Ve hemçinin şekkakan. Bu şüpheciler münkeri erzişi vâgı nimayı elmşuden. Demişler ki bu ilmin gerçeği yansıtmaz değerini inkar etmişler. Yani ilim gerçeği yansıtmıyor kardeşim demişler. Hala birisi gerçek diye bir şey yoktur diye başlamış. Birisi demiş ki var ama ilimde tereddüdüm var. Gerçeği göstermesinde tereddüdüm var. Egaidi sofistayyan ve şekkakan bari digerler esr-i cedid zinde şu. Bu sofistlerin ve şüphecilerin bu inançları yine bu yeni asırda da tekrar canlanmıştır. Ekseri felasifeyi Avrupa temayül ve şekkakiyet daren. Avrupa filozoflarının birçoğusu şüpheciliğe meyletmişlerdir. Belki ezin felasife manendi sofistayyan vagir azaz inkar iken hatta bunların bir kısmı o eski sofistler gibi gerçeği kökten inkar etmişlerdir. Filosofi marifi has benami Berkeley bir tanınmış bir filozof bu bunlara idealistler aynı zamanda diyorlar. Bu azıdayım ki diyor ki tanınmış bir filozof var Berkeley isminde. Bu aynı zamanda diyor ki Oskoftur. Yani şeyin Mesihilerin büyük alimlerinden, din alimlerinden.
Papaz.
Papazların büyüklerinden. Bu insan işte şüpheci oluyor. Ve sofist oluyor aslında. Da inkar ediyor gerçeği. Diyor ki gerçek fakat insanın kendi düşüncesinden ibarettir. Ve bir takım deliller ikame ediyor. Bu görüşünü ikame etmeye. Delil getirirken mugalite. Elbette mesela diyelim ki bir takım mugalite dediğimiz yani mantıkta gelemedi oraya. Yani gerçek olmayan, gerçekle aykırı olan bir takım şeylerle, yani aldatma yöntemiyle, delillerle kendi görüşünü ispat etmeye çalışmıştır. Ve o kadar derin, o kadar güçlü mugalete istidlallar getirmiş ki Batı filozofları demişler ki hiç kimse bunun cevabını vermeye gücü yetmemiş. Yani Batı'da doğrusu gerçekten de felsefe Batı'da çok çok böyle cılız olmuştur. Yani sen gülünç duruma düşmüştür. Batı filozofları bu Berkeley'nin cevabını vermekten aciz olmuşlar. Hatta demişler ki şu, bu asra kadar kimse bunun cevabını vermeye kadir olmamıştır. Peki İslam filozofları ne yapmışlardır? İslam filozofları işte bu sofistlerin ki çünkü sofistlerin ilk başta fark etmişlerdir. Daha sonra şüphecilerin cevabını verirken bunlar demişler ki işin çaresi bizim vücud-ı zihniyi analiz etmemizde yatıyor. Nitekim mesela diyelim ki dışarıdaki varlıkları birer birer analiz ediyoruz, onların mahiyetine, onların hakikatine ulaşıyoruz isek, biz gelelim vücudu zihniyi de analiz edelim. Nedir yani vücudu zihni? Nasıl bir varlıktır? Mahiyeti nedir? Boyutu nedir? Ve biz eğer vücudu zihninin hakikatini anlar isek, o zaman anlarız ki bu vücudu zihni acaba bir ilim olarak gerçeği yansıtmakta güvenilir bir kaynak mıdır, araç mıdır, yoksa bunların dediği gibi bizi şüpheden bırakıyor. Ve bunların cevabını bu yönde bulmuşlar. Gelmişler vücudu zihni analiz etmişler ve bu sonuca varmışlar ki vücudu zihni, elbette ilerideki felsefede bunu daha göreceğiz, bir boyutuyla, iki buçuk zihni iki boyutu var demişler. Bir, kendi varlıktan olan payı. Yani varlığın hangi türündendir bu buçuk zihni? Az eden bir o boyutu, bir de ayna olma boyutu. Buçuk zihni. Demişler ki, kendi boyutu itibariyle İşte şu özel, şu varlığı budur. Tarifini yapmışlar. Acaba vücudu zihni hangi varlığın hangi türündendir? Vücudu zihni cevher midir? Arez midir? Yani mesela diyelim ki biz dışarıda mesela bir varlığı analiz ederken mesela insan bir cevher varlıktır. Ama insanın mesela rengi arezdir. Duyguları arezdir. Vücudu zihninin kendisinin varlık olarak hangi varlık türündendir? Cevher midir? Arez midir? Sonra bu bir. İkinci aşamada incelemişler, vücud-ı zihni nasıl meydana gelir? Vücud-ı zihni acaba mesela diyelim bizim bu hislerle diyoruz oluşuyor. Bu bir his. Hislerle biz vücud-ı zihniye ulaşıyoruz. Bu hislerden ulaşmak, yani biz etkileniyor muyuz? Yani vücudu zihni bir infial mıdır? Etkileşim midir vücudu hariciyle? Yoksa etkileşim değil. Vücudu zihni bir şekilde bir varlıktan yapılan ifaze midir? Yani bir varlıktan bir sunuş mudur? Mesela diyelim ki bir düşünün, mesela diyelim bir hayvan hareket ederken ayağının izi, bu iz etkileşimdi, yerde iz bırakıyor. Bu ne oluyor bu iz? Bu iz yerin etkileşimidir o hayvanın hareketinde. Vücudu zihni böyle midir? Yani dışarıdan temas kurduğumuzda bizde bir etkimi bırakarak oluşuyor vücudu zihni. Yok, vücudu zihni böyle oluşmuyor. Belki biz bu hislerle dışarıdan temas kurar kurmaz bir varlık aleminin başka boyutundan, başka bir boyutundan bizim ruh alemimizde bir yeni oluşum, yeni bir varlık mı meydana geliyor? Vücudu zihni infial mıdır, fiil midir? Mesela bunları inşallah ileride göreceksiniz. Bu boyutu mesela incelemişler. Sonra her halükarda vücudu zihni o dışarıdaki gerçekten hangi yönüyle uyuşuyor? Varlık boyutundan mı uyuşuyor? Mahiyet boyutuyla mı uyuşuyor? Bunları inceleyerek bu sonuca varmışlar ki vücud-ı zihni mesela diyelim ki mahiyet itibariyle şu var, yani vücut itibariyle şu vücuda sahiptir. Kendisinin vücudunun mahiyeti böyledir. Kendisi hakikaten bu paya sahiptir ve gerçeği gösterme boyutu da şu kadardır demişler. Yani demişler ki vücudu zihni mahiyet itibariyle vücudu haricinin aynısıdır. Huve suretul hasiletu mineşşey ledez zihni. Dışarıdakinin mahiyetinin aynısının vücud-ı zihnide oluşmasıdır. Bu sonuca vardıklarından dolayı dolayısıyla demişler ki velhasıl vücud-ı zihni az edeyim ki değerek vardır, yansıtmaktadır. Sonra şu sorunun da cevabını vermiştir. Peki yani bu vücud-ı zihninin meydana gelmesinde bazen biz yanılgı diye bir şeyle meydana karşılaşıyoruz. Yanılgı nereden meydana geliyor? Yani mesela diyelim ki demin verdiğimiz örnekte birisi diyor hava soğuktur, birisi diyor normaldir. Burada ikisi de bir his ediyorlar, his. Bu dışarıdaki hava gerçekte ya soğuktur ya normaldir. Peki buradaki bu farklı algılamak, yani birisinin demek algılamasında hata var. Bu hata nereden meydana geliyor? Hata yapan his midir? Hata vücudu zihninin hangi aşamasında oluşuyor? Yani benim mesela diyelim ki bir şeyi büyük görmem, bir şeyi küçük görmem, burada bir hata oluşuyor. Mesela diyelim ki o örnekte düz ve kırık olmayan bir çubuğu mesela diyelim suyun içerisinde daldırdığımızda ya demir parçası suyun içerisinde daldırdığımızda kırık görünüyor. Eğik, kırık. Bir yerde kırılmış gibi görünüyor. Oysa ki bu biliyoruz kırık değil. Ama peki bu kırık diye algılama yargısı, ya burada bir hata var. Bu hatayı nerede oluşuyor? Benim hissimde mi hata oluyor? Yani benim bu gören gözüm mü hatalı görüyor? Yoksa hata hangi aşamada oluyor? Bütün bunları derinlemesine inceleyip tahlil etmişler ve sonuçta vücudu zihniye güvenileceğini ve hataların da ne aşamada olduğunu ve çarelerinin ne olduğunu ortaya koymuşlardır ve böylece hem sofistleri ve hem de şekkakları reddetmişlerdir. Demişler ki vücudu zihni bizim ilmimizdir. Eğer onun olmazsa artık hiçbir taş üstünde kalmaz. İslam varlık alemi tamamıyla yani düşünce alemi yıkılmış olur.
Burada bir şey yapmak istiyorum.
Buyur.
Bu iki grubun nezaryesinin her ikisinde de geçerli olan o vücudu zihni oluşturan mevcudat hariciler.
Hı.
Acaba o mislaklar ki var elde tutulup göze tutulan görülen şeyler midir sadece yoksa ahirde ve kelamı oluşturan bazı mevcudat ki var hak, batıl, Allah, mevcudiyeti. Ama mesela başka
meseleler ki var, itikad meselesi. Tabii bunlar da hepsi de bunlara giriyor. Yani bizim...
O çok muhalefetler ortaya bazı eserlerin meseleler ortaya çıkar. Temelde İslam'ın hani en baştan gelip bunu reddetmesi lazım.
Evet, yani bilhara şimdi bak...
Hakkirdir diye.
Tabii. Yani burada mesela diyelim ki bilginin bütün kademesi, bilgiyi de mesela his alemindeki bilgi, akıl alemindeki bilgi, yani akıl boyutundaki bilgi ve his boyutundaki bilgi, sureti olan bilgi, sureti olmayan bilgi, aslında hatta gerçekte karşılığı olan bilgi, karşılığı olmayan bilgi.
Yani haklı olan
bunlara tamamını mesela analiz etmişlerdi ve dolayısıyla yani bilginin her aşamasında yani taakkul aşamasında olsun, his aşamasında olsun, tahayyül aşamasında olsun, hayal aşamasında olsun, az edeyim ki vahim aşamasında, tevehum aşamasında olsun, arz edeyim ki bunların tamamını analiz etmişlerdi ve her birisinin değeri ne kadardır? Yani her birisi ne kadar hata payı var ya hata payı yoktur, her birisini derinlemesine ortaya koymuş İslam filozofları. Dolayısıyla bu şüpheler reddedilmiştir orada. İnşallah bunları ileriki felsefelerde göreceksiniz inşallah. Bu şimdi fakat bir tanıtımdır yani bunlar.
Fark
edilir
değil mi? Bu iki
meseleyi,
önceki meseleyi yalnızca bir tarafa baktığı için hata yapmıştır. Yani
hissiyat bölümünde görmek... En çok bu his onları yanıltmıştı, doğrudur. Yani en çok mesela histeki hataları görmüşler, onlara da nasıl oluştuğunu düşünmemişler. Oradan işte bütün bilgiyi de şüphe etmeye başlamıştır. Filosof marifet has binam berkliği ki zemnen iskop nizmi başer, in filosof be kulli munkir vakiyet harici es. Bu da aynen sofistir yani. Diş gerçeği tamamıyla inkar etmiştir. Edilleyi ki ber muddayı hiç ikame kerde es, amçınan mugalit amiz es. Deliller ki kendi görüşüne, iddiasına getirmiştir. Öyle mugalitedir ki, öyle karmaşıktır ki, berhi muddeyi şuden henüz ehedi peyda ne şude ki, bazıları iddia etmişler ki, şimdiye kadar bir kimse tapılmamış ki, betevanet delilhayı ura red koned, onun delilini reddede, delillerini. Bayın ki, heme midanen mugalites. Herkes bu mugalite ettiğini, yani aldatma üstünden kurulan delil olduğunu bilmesine rağmen, kimse gelip bunun mugalitesini çözüp de buna cevap verecek bir cevap ortaya koymadığını iddia etmiş. Elbette bu batı filozoflarında böyledir. Kesane ki hasten pasığı fısubistayyanı kadim ezgabili portukoras veya subistayyanı veydani sayı cedid ezgabili berkli rabidehem. O kimseler ki istemişler eski filozofluğu subistlerim, mesela Burkuras gibi, Burtukuras gibi ya yeni sufistlerin ve idealistlerin, örneğin Berkeley gibi, bunların cevabını versinler. Ezrah-ı varet ne şuden ki, yani batıda, o yoldan girmemişler ki, ref-i şüphe-i nümayel, bunların şüphesini giderebilsinler. Böyle bir yöntemden yapamamışlar batıda. Ama ez nezere felasfe-i İslami, rah-i helle esasiyin şüphe, anez ki. Ama İslam filozoflarının açısından, görüşünden bu şüphenin, yani ister sofistler ister mesela diyelim ki şüphecilerim, bunların şüphelerinin esaslı hal, çözüm yolu yine anas ki budur ki ma bi hakikati vücudu zihni bi peybiberin, biz vücudu zihninin hakikatini anlayalım. Yani vücudu zihni nasıl bir varlıktır? Tenha derin suret es ki ma muammayı muamma hel mi gedir. Tenha derin suret es ki muamma hel mi gedir. Ancak bu takdirde ki muamma hel olur. Yani biz vücudu zihninin hakikatini anlar isek, bilersek ise vücudu zihni nasıl bir varlık, cevher midir, arz midir, infial mıdır, fiil midir? Bunları bildikten sonra varlıktaki yeri nedir? Mesela hangi boyutları vardır? Bunları bildikten sonra bu şüphe, bu muamma hallolmuş oluyor. Hukemai İslami der mevrudu vücudu zihni evvel bir tarif mi perdazen? İslam filozofları vücudu zihni hakkında ilk olarak onun tarifine koyuluyorlar. Yani onu tanımlıyorlar. Diyorlar nasıl bir varlıktır? Vücudu zihni nasıl bir varlıktır? Ve muddeyi mi gelden ki? Ve iddia ediyorlar ki el ve idrak ibaret es ez no'i vücud berayi idrak şude der idrak konende. Diyorlar ki ilim ve idrak etmek, kavramak ibarettir. Bundan ki o idrak edilen şeyin bir çeşit varlığının idrak edenin kendi içinde oluşması. Yani onun aynısını biz kendi içimizde oluşturuyoruz. Hala infial yoluyla ya fiil yoluyla. Fark etmiyor. Mesela Molla Sadra ilmin fiil olarak, infial olarak kabul etmiyor. Diyor, ilim fiildir. Yani ne? Yani diyor ki bizim bu hislerimiz, bu dışarıdan temas kurma araçlarımız bir şey, bir araçtır. Bu temas kurulur kurulmaz Allah tarafından o ilim, yani mesela Cebrail, sen bizdeki ilmin kaynağında Cebrail diyor. Cebrail vasıtasıyla bize ilim ifaze olunuyor. Fiil. Fiildir. Yani o tarafında ki bizim varlığımız fiildir, infial değiliz biz. Yani bize varlık veriliyor. Diyor ki ilim de veriliyor. Nitekim hadis-i şerifte yani ilmi nurun yekzifullah fi kalbi men yaşa. İlim bir nurdur. Allah onu istediğinin kalbine atar. Şimdi demek ki İlim infial değil. Yani o mesela demin verdiğim misal gibi ayak izinin yerde bıraktığı iz gibi etkileşim değil diyor. İlim nedir? İlim temas kurulduğunda, şartlar oluştuğunda Allah tarafından, hala ister doğrudan ve ister vasıtayla, ilimin vasıtasını Cebrail diyorlar. Cebrail vasıtasıyla bizim ruhumuzda bir çeşit bilgi varlığı meydana getirilir. Yani o şeyin kendisi aynen bizim zihnimizde yaratılmış olur.
Ama bunun karşısında diyebilirler. Peki yanlış olan bilgileri
kim
verir?
Cebrail sadece doğruyu getiriyor. Doğruyu getiriyor. Orada da şimdi onun cevabı da var. Diyorlar ki oradaki müdahale eden parazitler. Hani bu ayet-i kerimede var ya, yazan hiçbir peygamber temennide olmaz illa elga şeytan fi unniyeti. Şeytan müdahale ediyor. Bilgi gelirken bir de bizim gene şartlarımızın uygun olmayışı dolayısıyla parazitler giriyor araya. Şeytan vasıtasıyla, nefis vasıtasıyla ve bunlarla. O parazitler bilgiyi ne diyor? Karartıyor. Yani orada geliyor. Bunlar arz edeyim ki bunlar aslında bu hakikatlere ulaşmak, o demin yani okumuştuk ya, işrak felsefesi. Bu çok önemlidir. Tezki-i nefs, ruhun temizlenmesi gerçekten çok önemlidir. Yani insanın varlığında Peygamberimiz ne buyuruyor? Diyor ki eğer insanın günahları olmasaydı ki insanı çevreleyen lenedaru ile melekutus semavat. Yerin göğün o gerçek boyutunu görürler. Yani bir şekilde bizim ruhumuzun etrafı parazitlerle dolmuş. Şeyler, bizler bir karanlık yumak içerisindeyiz. Şeytanlar orada hep ne diyorlar? Bozgunluk yapıyorlar. Hep bozuyorlar. Eğer bunları atabilirsek vücudumuzda, eğer o günahın vermiş olduğu karanlık karanlığı yırtan isek kendi etrafımızdan, o zaman o saf berrak ilim, ilimle, meleklerle temas kurmak, akli bil Mustafa merhalesine gelmek az edeyim ki olur insanda, o zaman artık gerçeğin kendisine tam ulaşmış oluruz. Yani şimdi de yine bu parazitlerimize rağmen bir şeyler bize ulaşıyor diyor. Ama ilmin infial olarak da kabul edenler var. Yani mesela, o ayrı meseledir. Yani bu artık gelelim ileriki felsefede bunun üzerinde derinleşip düşüneceğimiz konulardır. Hükemadir. Ve dedik ki o şeyin vücudu zihni o dışarıdan aynı insanın kendisinde oluşan bir varlığıdır. On kahve zekri pareyi ez pareyi Berahin mi perdazen, sonra bir takım delillerle başlıyorlar. Berayı ispat in mudda, bu iddia ispat etmek için. Vesbes iradha ve işkanhay vücudu zihnira ned mered mi kudan. Daha sonra da vücudu zihnideki o karşılaştığımız bu bunları çözemediği hata gibi demizelsin. Bu gibi bu hatalar nasıl oluşuyor, buna da böyle de bu hava hem sıcak hem soğuk olamaz gibi şeylerim, itirazlarım cevabını vermeye koyuluyorlar ve böylece bilgiyi arz edeyim ki hakikatini ispat etmiş oluyorlar. Vaktimiz doldu. Ben Resulullah Aleyhisselam Muhammed'in oradayım.